Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenlere hepinize saygılar sunuyorum. Cenab-ı Allah hayırlara muvaffak eylesin, şerlerden muhafaza eylesin. Efendim, bugünkü sohbetimizde efal-i mükellefini anlatmaya çalışacağız. Hocam, efal-i mükellefin nedir? Tabii izah edeceğim. İki, niçin bu konuyu seçtiniz? Efendim, malumunuz acizane şu kadar senedir kürsülerde bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Zaman zaman cemaatimizin içinden bazı dostlarımız diyorlar ki, hocam, güzel şeylerden bahsediyorsunuz ama bu gençler abdesti, namazı bilmiyor. Bu gençler gusülü bilmiyor. Bu gençler İslam'ın şartını bilmiyor, imanın şartını bilmiyor. Bu gençler farz nedir, vacip nedir, sünnet nedir, haram nedir, mekruh nedir, müfsit nedir, bunları bilmiyorlar. Biraz da bunlardan bahsetseniz olmaz mı diyorlar. Prensip olarak haklılar. Ama şu kadar senedir bu mesleğin içinde bulunan bir kardeşiniz olarak diyorum ki, eğer bir vaiz 3 vaaz üst üste fıkıh konularından, fıkhi konulardan bahsetse, vaaz etse, abdest, namaz, oruç, namazın dışındaki farzlar, içindeki farzlar, abdestin farzı, guslün farzı, millet diyecek ki, hocam başka bir şey bilmiyor musun sen? Bunları zaten biz biliyoruz. Efendim, itiraf edeyim ki veya iddia edeyim de siz kabul edip etmemekte serbest olun ki, dünyanın en zor eğitimi, en zor öğretimi, eğer bir şey öğretebiliyor isek, vaaz kürsüsünden yapılan öğretimdir. Niye derseniz, bir vaiz kürsüye çıktığında karşısında okuma yazma bilmeyen de var, profesör de var, muhtar da var, bazen bakan da var, vali de var, kaymakam da var. Bununla beraber karşısındaki cemaatin içinde kelime-i şehadeti getiremeyen de var, Kur'an'ı hafız olan, bütün Kur'an'ı ezbere bilen de var. Abdestin, guslün farzını bilmeyen de var. Efendim, gece teheccüd namazı kılan, boy abdestsiz yere basmayan da var. Şimdi birinin ihtiyacını vermeye çalışsanız öbürüne diyecek ki ne lüzum var. Öbürünü daha üst mertebelerde bilgilendirmeye çalışsan öbürü diyecek ki ben daha İslam'ın şartını bilmiyorum, hocam nelerden bahsediyor diyecek. Zor mu zor? Ama Allah o kürsünün sesini kesmesin. O kürsünün önemi sesi kesilirse ortaya çıkar. Cenab-ı Allah o kürsüden söylenenlerin devamını nasip eylesin. Bir kısım kardeşlerimiz haklı haksız eleştirirler. Hocalar hep tekrarı söylüyor. İşte bir gün Allah'ın huzuruna çıkacaksınız, yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız. Allah sizi görüyor, Allah'ın tespitinden kaçmak mümkün değil. Öyleyse buna göre hareket edin. Hep bunları tekrar söylüyorlar. Ya zaten bu anlaşılsa meselenin tamamı anlaşılmış olmayacak mı ya? Allah bizimle beraberdir, ne yaparsak onu görüyor, öyleyse ibadetlerimizi terk etmeyelim, haramlara bulaşmayalım, kul hakkı yemeyelim, insan kalbi kırmayalım. Bunu ben 100.000 kere tekrarlasam tekrarı değmez mi? Kime ne zaman tesir edeceğini de ancak Allah bilir. Sanki bir kere söyleyince bütün insanlar söylediklerimizi tutuyormuş gibi, hocam ikinciyi niye söylüyorsun? Birinciyi söyledik de, beşinciyi söyledik de, 15.'yi söyledik de bu söylediklerimiz uygulamaya geçti mi? Son zamanlarda sağ olsunlar düşünenler camilerdeki saflarda halıların üzerine işaret koydular da şimdi saflar düzgün duruyor. Safları düzeltin, ayakkabınızı şöyle tutun, efendim çorapsız girmeyin, kokan çorapla camiye girmeyin. Kaç kere söyledik? Bitti mi? Tutuldu mu? Ben sadece bir camiden değil, işte Erkam Radyosu'ndan, gücüm yeterse bir televizyondan efal-i mükellefini anlatayım. Ertesi gün dinleyenlerin hepsi bunu öğrenmiş olsun. Ben bir daha söylersem iyi insan değilim, iyi hoca değilim. Ama ben anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum da hala hocam farz-ı kifaye neydi bir daha söyle diyorsa ben tekrar anlatmaya mecbur değil miyim? Geçenlerde bir dostum, öyle 15-20, 18-24 yaşlarında değil, 60 küsur yaşında namazını da kıldığını bildiğim bir dostum bir fetva sordu. Ben de caiz dedim. Kapattık telefonu. 15 dakika sonra aradı. Hocam caiz dedin ama ben caizin ne olduğunu bilmiyorum dedi. Ya bir şeyim caiz değil. 60 yaşındaki birinin bunu bilmesi lazım. Veya şunu söyleyeyim konumuzla ilgili olarak. Bunu hocalar defalarca kürsüden söylemiştir. Ama bak hala bu kavram bile anlaşılamamıştır. Bunun için tekrara mecburuz. Bizi tekrarla suçlamayın. Zaman zaman tekrarlayacağız, zaman zaman. Bütün bu girişleri, bu uzun girişi niye yaptım? Ef'al-i mükellefi. Nedir hocam? Şunu söyle artık sözü uzatma. Farz. Farz-ı kifaye, farz-ı ayın diye ikiye ayrılıyor. Vacip. Biraz sonra hükümlerini ve tariflerini yapacağım. Sünnet. Sünnet-i müekket, sünnet-i gayri müekket diye ayrıldığı gibi fiili sünnet, kavli sünnet, takriri sünnet diye ayrılıyor. Mendup ya da müstehap ne demek? Yapılması iyi görülmüş ama yapılmayınca hesap azap yok, ceza yok, güzel davranışlar demek. Mübah. Tekrar başa dönüp hükümlerini söyleyeceğim. Mübah, yapılmasında ve yapılmamasında bir günah veya sevap olmayan davranışlara da mübah denir. İşte ailesini, çoluğunu, çocuğunu alıp bir piknik yapmak, onlara hava aldırmak, gezmek, yatmak, uyumak gibi. Bir de yasaklar var. Haram. Kendi arasında haram li aynihi, haram li gayrihi diye ayrılır. Mekruh. Tahrimen mekruh, tezihen mekruh diye ayrılır. Müfsit, başlanılan bir ibadeti bozan, ifsad eden, yarıda bırakan davranış demektir. Namazdayken konuşmak veya gülmek gibi. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Oruçluyken yiyip içmek gibi. Farz, nedir farz? İster Cenab-ı Allah tarafından konmuş olsun, İster peygamberimiz tarafından konmuş olsun. Kat'i delil ve açık mana ifade eden, insanlardan, Müslümanlardan yapılması, bir şeyin yapılmasını isteyen hükümlerin tamamına farz denir. Tekrar ediyorum. İster Cenab-ı Allah tarafından konsun, isterse Cenab-ı Allah'ın beyan etmediği bölümleri peygamberimiz beyan etmiş olsun. Ne gibi? Cenab-ı Allah namazı kılın buyurmuş. Efendimiz sabah namazının farzının 2 rekat, öğlenin 4 rekat, ikindi 4, akşam 3, yatsının 4 olduğunu beyan etmiş. Efendim peygamber Allah değil, farzı koyabilir mi? Koyabilir. Allah-u Teala o yetkiyi ona verdi. Eğer buradan Allah göstermesin treni buraydan çıkaracak olursak, kimisi öğlen namazının farzını da 2 rekat kılacağım der. Kimisi yatsının farzını da 2 rekat kılacağım. Akşamınki niye 3 olsun? Böyle bir kaos, bir anormallik doğar. Bir şeyi peygamberimiz emretmişse, o da hayatında uygulanarak devam etmiş, Allah-u Teala'dan da bir ikaz gelmemişse, hükmü de farz olarak beyan edilmişse, Efendimizin koyduğu her hükme biz farz demiyoruz. Biraz sonra sünneti anlatacağım. Ne gibi? Namaz, oruç, namazın rekatları, orucun başlangıç ve bitişi, hac, Arafat farzı, tavaf, sa'i görevleri, bana yardımcı olun, ihram görevi. Bunlar Efendimiz tarafından da beyan edilen farz ve yapılması mecburi olan görevlerdir. Görevlerin bölümleridir. Zekat, nisap, hangi maldan ne kadar verileceğini Efendimiz beyan etmiştir. Farzın hükmünü dikkatinize sunmak istiyorum. Ne demek? Farzın hükmü diye bir şey duymamış olan kardeşlerimiz de olabilir. Farz olan ibadetler yerine getirilirse büyük sevap kazandırır. Terk edilirse büyük günah kazandırır ve azap vardır, hesap vardır. inkar edilirse kişiyi inkar edeni dinden çıkarır. İnkar eden de dinden çıkar. Bu farz-ı ayın, farz-ı kifaye diye iki ayrılır dedik. Farz-ı ayın nedir? Herkesin birebir yapmak mecburiyetinde kaldığı görevlere farz-ı ayın denir. İşte namazı kılmak, orucu tutmak gibi, zekatı vermek, hacca gitmek gibi. Hac vekalet kabul eder, bedel kabul eder, zekat bedel vekalet kabul eder ama namaz ve oruç bedel ya da vekalet kabul etmez. Teferruata dalmayalım, geri çıkmamız zor olur diye orada devam etmiyorum. Sadece hükümleri beyan ettim. Farz-ı ayın böylece herkesin birebir yapması gereken farz görevler, olmayınca olmaz zorunlu görevler demektir. Farz-ı kifaye ise Müslümanlardan bir kısmı yapınca diğer Müslümanlardan sorumluluk kalkan ama yapanların da yaptıklarından dolayı özel sevap kazandıkları davranışlara, ibadetlere de farz-ı kifaye denilir. Kelimenin aslından da anlaşılacağı gibi birkaç kişinin yapmasıyla toplumun üzerinden mesuliyetin kalkmasına kafi gelir demektir. Farz-ı kifaye. Hemen ilk akla geleni cenaze namazıdır. Bir kısım Müslümanlar kılınca diğer Müslümanlardan sorumluluk kalkar. Bir köyde, bir ilçede, bir ilde, başka bir ifadeyle bir meskun mahalde eğer hiç kimse cenazenin namazını kılmazsa, vefat eden bir Müslüman namazını kılmazsa, bundan haberi olsun olmasın o meskun bölgedeki bütün insanların sorumluluğu söz konusudur. Belki parantez açayım, haberi olmayanların sorumluluğu olmayabilir. Ama haberi olup da cenazeyi kılmayanın, eğer hiç kılan yoksa sorumluluğu devam eder. 3-5 kişi de olsa kılarsa diğerlerinden sorumluluğu kalkar ve fakat onlar da cenaze namazını kılmanın sevabını kazanırlar. Farz-ı kifaye ya misal olarak bir de Kur'an'ı dinlemek görevi vardır. Ve izâ kuriyel Kur'an festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman mutlaka susun ve dinleyin ki Allah'ın rahmetine nail olasınız. Şimdi emir açık gibi görünüyor, tamam da açık da. Diyelim ki camide hoca efendi mihrabiye okuyor. Namazdan sonra Aşr-ı Şerif okuyor. Ama bir kardeşimizin de işi var, gitmesi gerekiyor. Kalkıp gitse bu emre muhalefet etmiş olur mu? Farzı terk etmiş olur mu? Cevap: eğer kendisinden başka dinleyecek kimse yoksa farz-ı kifayeyi terk etmiş olur, sorumlu olur. Ama kendinden başka orada dinleyecek başkası varsa o giden sorumlu olmaz. Çünkü orada bir dinleyen var. Efendim camide hoca efendi namaz öncesi Kur'an okuyor. Maalesef bazı kardeşlerimiz de duvarın kenarına veya caminin, mescidin bir tarafına çekilmiş sohbet ediyorlar, dinlemiyorlar. Dinleyenler varsa, birkaç kişi de olsa, o diğerlerinden sorumluluk kalkar. Ama hiç dinleyen yoksa o mutlaka hepsi beraber sorumlu olurlar. Hafızlık da farz-ı kifayedir. Beldelerde mutlaka en azından birer tane hafız bulunmalıdır ki Kur'an-ı Kerim asırdan asıra hem yazılı hem de sözlü ve ezberle taşınabilmiş olsun. Farz-ı kifaye de budur dedik. Sonra sünnet. Sünnetin bir geliş şekli var. O açıdan üçe ayrılır dedim. Fiili sünnet, Efendimizin bizzat yaptığı. Artık bunu yapın demesine gerek yok. Kendi uygulamışsa bu bizim için sünnet. İki, şöyle şöyle yapınız diye bize yapmamızı tavsiye ettiği herhangi bir davranış. Buna da sözlü sünnet diyoruz. Üç, huzurunda bulunduğu bir yerde sahabe-i kiramdan biri veya birkaçı bir davranışta bulunmuş. Efendimiz onu teşvik de etmemiş, yasaklamamış da. Tabir caizse sükut etmiş. Hatırlarsanız sükut ikrardan gelir diye güzel bir sözümüz var. Efendimizin sükutu da bizim için bir işarettir. Evet, o da sünnettir diyoruz. Bu sünnet-i seniyenin geliş şekliyle tasnifidir. Gelmiş sünnet. Sabit de sünnet. Hadis-i şerif ve Efendimizin davranışlarının hepsine, takririne de toplu olarak da sünnet denilir. Bu sünnetler sünnet-i müekket, sünnet-i gayri müekket diye ikiye ayrılır. Tarifi nedir? Sünnet-i müekket, Efendimizin çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği sünnetler, sünnet-i gayri müekket, zaman zaman yapıp zaman zaman terk ettiği sünnetler. Misali nedir? Sabah namazının sünneti, sünnet-i müekkettir. Hatta vacibe yakın diyen ulema var. Niye? Efendimiz onu çok itinayla yerine getirmiş, hiç terk etmemiş. Bu cümleden olarak hatırlarsanız, öğlen namazını kılmak üzere camiye gitseniz, cemaat oluşmuş da imam farza başlamışsa, siz de farza başlarsınız, sünneti de sonradan da kılarsınız. İkindide varırsınız, farza uyarsınız, sonra da bir daha sünneti kılmazsınız. Sünneti gayri müekket olduğu gibi ikindinin sünneti, bir de ikindinin farzından sonra nafile kılmak mekruh olduğu için imama uyarak farzı kıldıktan sonra ikindinin sünneti kılınmaz. Öğlenin ilk sünneti, son sünneti, akşamın sünneti, yatsının son sünneti müekket sünnettir. Güçlü sünnet, Efendimizin çoğu zaman yaptığı sünnet manasına gelir. İkindinin sünnetiyle yatsının ilk sünneti gayri müekket sünnettir. Efendimiz zaman zaman terk ettiği olmuştur. Tırnak kesmek sünnet, ayakkabıyı, pantolonu, elbiseyi sağdan giymek sünnet, eve sağ adımla girmek sünnet, mescide sağ adımla girmek, sol adımla çıkmak sünnet. Efendim, Efendimizin uyguladığı, sayarak bitiremeyeceğimiz bütün davranışları hayatını okuyarak, hadisleri okuyarak sünnetin ne kadar sınırlarının geniş olduğunu anlayabiliriz. Sünnetin hükmü nedir hocam? Farzın hükmü neydi? Yapan büyük sevap kazanır. Terk eden büyük günah kazanır. İnkar eden dinden çıkar. Sünnete gelince, yapan sevap kazanır ve Efendimizin şefaatine nail olma şansını artırır. Terk edene günah yoktur ama kazanacağı sevabı kaybetmiştir. Bir de Efendimizin şefaatine nail olma şansını azaltmıştır. İnkar edene gelince, inkarı, sünneti inkarı ikiye ayırıyoruz. Hayır, Peygamberimiz böyle söylememiştir. Bu hadis doğru değildir diyor. Hem de bilerek, çalışarak. Bu kişi bu hadisin uydurma olduğunu inkar etti diye sünneti inkar etti, dinden çıktı denilmez. Ama evet, Efendimiz böyle buyurmuştur. Ezan-ı Muhammedi sünnettir ama ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bu asırda lüzumuna inanmıyorum derse dinden çıkar. Örneğe dikkatinizi istirham ediyorum. Bir insan kabağı sevmemekle dinden çıkmaz. Ama birisi yanında Efendimiz kabağı sever deyip de herhangi bir Müslüman da kabak da sevilecek iş miymiş dese imanı tehlikeye girer. Çünkü Efendimiz'i eleştirmiş olur. Farzın hükmüne tekrar dönüyorum. Bir insan ömür boyu farzları hiç yapmasa kafir olmaz, dinden çıkmaz. Ama imansız gitme tehlikesinden korkulur. Her günahta küfre giden bir yol vardır. İbadetsizlik, ibadetsizlik, ibadetsizlik onu maneviyata kör hale getirdiği gibi, maneviyattan hoşlanmaz hale getirdiği gibi, ya bir de ahiret yoksa biz kurtuluruz dediği zaman imanından da olmuş olur. Efendim, sünnet de böyle. Sonra mendup veya müstehap dedik. Yine hadis-i şeriflerle tespit edilen güzel davranışlar olup Efendimizin sadece tavsiye ile yetinip üzerinde fazla ısrar etmediği güzel davranışlara da güzel koku sürünmek gibi, insanlara faydalı olmak gibi bir kısım davranışlar da müstehap veya mendubattandır. kadınların eşlerine karşı gözlerine sürme çekmeleri gibi. Mübah ne dedik efendim? Yapılmasında sevap, yapılmamasında günah olmayan davranışlardır. Atalarımız güzel özetlemişler. Av mübah, o da kah kah demişler. Ava gitmek mübahtır ama meslek haline de getirmemek lazım. Arada bir gidilebilir demişler. Efendim, bunlar yapılması tavsiye edilen veya yapılmasında zarar olmayan şeylerdir. Ama bir de yapılmaması istenen şeyler var. Yapılması yasak olan şeyler var. Onların başında haram geliyor. Haram, Allah veya Resulünün yapmamamızı istediği, uzaklaşmamızı istediği bilumum davranışlara verilen ortak sıfattır. Bu da haram li aynihi, haram li gayrihi diye ayrılır. Haram li aynihi, haramlık bizzat maddenin kendisinde olmuşsa buna haram li aynihi denilir. Ne gibi? Domuz eti veya alkol gibi. Peki, maddenin kendisinde haramlık yok. Elma, ekmek, portakal, bunlar helal şeyler. Ama kazanç yolu, bize gelen yol gayri meşru ise, hırsızlık yaparak almışsak, müşteriyi kandırarak kazanmışsak, yalan söyleyerek almışsak, rüşvet olarak kabul etmişsek, maddenin kendisi helal ama bize geliş şeklinden dolayı bunlar haramdır. Buna da haram li gayrihi denir. Haramın hükmü nedir? Yapan günah kazanır. Önüne sunulduğu halde Allah'tan korkarak terk eden sevap kazanır, inkar eden dinden çıkar. İnkarı nasıl olur haramın? Ya bu asırda alkol niye haram olsun ki? Kumar herkes kendi isteğiyle oynuyor, kimse kimseyi zorlamıyor, niye haram olsun ki? Zina iki tarafın rızasıyla gerçekleşiyor, niye haram olsun ki? Derse, faiz de alışveriş gibidir. Birisi bankaya yatırıyor şu kadar parayı, şu kadar alıyor. Öbürü de bir ev alıyor, o evden her ay şu kadar kira alıyor. İkisi de birbirinin aynısıdır demeye kalkarsa, haramın haramlığını inkar etmiş olur. Sistemi tenkit etmiş olur ve dinden çıkar. Mekruh ise, hemen geriye dönüyorum, haramla yasak arasında da fark vardır. Haramla yasak arasında da fark vardır. Hatırlarsanız, bazı levhalar görürsünüz. İnşaata girmek yasaktır der. Ama birisi buna rağmen girse gel bakayım sen inşaata girmişsin sana şu kadar ceza yazıyoruz demezler. Haram değil, yasak. Ama trafikte hareket ederken kırmızı ışıkta geçmek yasak, tabir caizse haram. Geçtin, gel bakalım yazalım. Ama ben kaza yapmadım ki. Bu efendim bu kırmızı ışıkta geçmek niye yasaklanmıştı? Kaza yaparsınız diye. Efendim, ben kaza yapmadım. Hayır, oradaki haram senin kaza yapıp yapmaman değil, kırmızı ışıkta geçip geçmemendir. Geçmen haramdır, öyleyse geçince haramı işlemiş olursun. Onun için dinde de bazen yasaklar olur ama haram olmayabilir. Biz bunlara daha çok tahrimen mekruh veya tenzihen mekruh diyoruz. Mekruh ne demek? Yapılması hoş görülmeyen, başka bir ifadeyle tırnak içinde çirkin davranışlar demek. Bunlardan bazıları tahrimen mekruh diyorum, harama yakındır ama haram değil. Haram diyemiyoruz delil olmayınca. Bir kısmı da helale yakın mekruhtur. Dini hükümlerden de misal veririz de, arabanızda dikiz aynasının olmaması harama yakın bir mekruhtur. Tehlikelidir. Veya ruhsatınızın yanınızda olmaması harama yakın bir mekruhtur. Ehliyetinizin yanınızda olmaması eskiden harama yakın bir mekruhtu, şimdi helale yakın bir mekruh. Çünkü polis giriyor sistemden, senin ehliyetin olup olmadığını görüyor. Ama ruhsat olmazsa bu arabanın sana ait olup olmadığını göremeyebilir veya sahibinden değil de amcası kullanıyor, dayısı kullanıyor. Aslında kanunsuz bir şey yok ama bu araba senin üzerine değil diyebilir. Bak, Ruhsatın olmaması ne kadar tehlikeli? Ehliyetin olması o kadar tehlikeli değil. Dikiz aynasının olmaması harama yakın mekruh. Meseleyi anlatmak için söylüyorum. Arabanın çizilmesi helale yakın mekruh. Çok lüks bir araba, ben marka vermeyeyim, siz yapın. Baştan sona bir çizgi çizilse görenin hoşuna gitmez ama araba yine taşır. Görevini de yapar. Bir aksama da olmaz. Ama hoş bir davranış değildir. Helale yakın mekruh denilir. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki biz nice helalleri de harama düşeriz endişesiyle terk ettik. Biz şimdi o da caiz değil mi, bu caiz değil mi, niye caiz olmasın hocam diye habire yasaklar sınırında gezmeye çalışıyor veya ruhsat arıyoruz. Oysa ki Hazreti Ömer diyor ki biz helallerin bile bir kısmını terk ettik ki harama düşeriz diye. Mekruhlardan da haydi haydi kaçınmak lazım. O sigara denen şey var ya, sadece haram diyemekte güçlük çekiyoruz ki haram diyen hocalarımız da var. Ben şahsen onlara katılıyorum ama radyoda, televizyonda bunu söylemeye gücüm yetmiyor. Ama harama yakın mekruh olduğunda hiçbir şüphe yok. Sıhhati alt üst ettiğinde, israfa sebep olduğunda hiçbir şüphe yok. Daha hocam hakkında ayet var mı, hadis var mı diye yer aramaya gerek yok. Şüphe gözlüğünden bahsettim sohbetin başında. Eğer itikadi konuda şüphe gözlüğünü takarsanız o sizi küfre götürür. Çünkü iman esaslarından şüphelenmek caiz değildir. İbadetler konusunda şüphe gözlüğünü takarsanız ve de şöyle kullanırsanız, ya burada biraz şüphe var, ben bunu terk edeyim. Hah, o gözlük faydalı gözlük. Efendim yine gözlük taktın, şüphe gözlüğü ama burada caizliğe dair bir işaret var. Helalliğe dair bir işaret var. Öyleyse ben bunu yapayım diye en küçük bir işaretten yapmaya doğru giderseniz, eğer isabet ederseniz günaha girmezsiniz ama hata ederseniz günaha girersiniz. İslam'daki caizdir değildir hükmünün bugünkü ifadesi, yapılabilir, söylenebilir, işlenebilir demeye caizdir diyoruz. Yapılması doğru değildir, işlenmesi doğru değildir, icra edilmesi doğru değildir sözüne de caiz değildir diyoruz. Biraz evvel dedim ki bazı şeyler caiz olur ama insanın içine sinmez. Efendim fetva olarak icraya konmuş malı almak caiz olabilir. Oraya konmuş, herkes iştirak ediyor. Mal sahibi de geliyor, görüyor, açık artırmaya giriyor vesaire diyecek. Ama hoş bir davranış değildir. İslam da şu noktaya teknik bilgi olarak dikkatinizi çekmek istiyorum. Caizdir demek, herhangi bir şeye caizdir demek, terkuhu evla, yapmamak daha iyidir manasına gelir. Vaciptir, farzdır, sünnettir, yap demektir. Caiz deyince yapmasan daha iyi olur manasına gelir. Caiz sözünün altında terkuhu evla ifadesinin olduğunu bilmemizde büyük fayda var. Hani bir de derler ya fetvayı kalbinden al diye. Ne zaman bu söz geçerli? Efendim müftüler lehimize fetva veriyor. İçimizden de ya bu benim içime sinmiyor dersek onu terk edelim. Ama müftü aleyhimize fetva vermiş. Caiz değildir bu senin yaptığın diyor. Yapmak istediğin şey, yapmak istediğin şey caiz değildir. Doğru değildir diyor. İçimizden bir ses, kalbimiz diyor ki bu caiz olması lazım. Madem de kalbine danış dediler, öyleyse ben kalbime danışayım. Hayır, o zaman olmaz. Aleyhte fetva aldıktan sonra kalbe sorulmaz. Lehte fetva alınmışsa kalbe sorulur. Bugün sizi bazılarınıza göre çok lüzumlu, bazılarınıza göre de lüzumsuz görülebilecek ef'al-i mükellefin ile meşgul ettim. Gereksiz görenlerin affını istirham ediyorum. İyi ki bahsedildi, bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi tazeledik diyenlere teşekkür ediyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.